Ester kitabının 5. bölümündeyiz. 3. gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu diyor Ester 5. bölüm 1. ayette. Kral sarayın girişinin karşısında kraliyet tahtında oturuyordu. Etrafında çok şık giyinmiş saray hizmetkarları vardı. Burada ne kadar çok renk olduğunu düşünebiliyor musunuz? Buna ek olarak taht odasının tenteleri, goblenleri, altın ve gümüşleri ve mermerleri bulunuyordu. Kral büyük bir olasılıkla devlet işlerini görüşüyordu ki Ester birdenbire kraliyet giysileri içerisinde bir kamiryenin ya da bir sütunun arkasından çıkıveriyor. Bunun çok güzel olduğunu yeniden vurgulamak istiyorum. Avluda bekleyen kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu diyor 2. ayette. Ester kendisinin kralın önüne çıkmaya hazırlamıştı. Kralın önüne ilk çıktığı ve güzellik yarışmasını kazandığında bütün diğer kızlara gereken güzel giysileri ve süslü takılara ihtiyacı olmadığını hala hatırlıyorsunuzdur. Doğal güzelliğiyle kazanmıştı ve kral ona aşık olmuştu. Ama bu kez giysileriyle ilgilenmek için epey bir zaman harcamıştı. Bize Ester'in kraliçe giysilerini giydiği söylenmiştir. Bu da onun en iyi giysilerini giydiği anlamına geliyordu. Olabileceği en güzel şekilde gözüküyordu. Hatta kralın aklını başından aldığını söyleyebiliriz. Çünkü Ester çok güzeldi. Kralın önüne çıkıp beklediğinde bu gerçekten dramatik bir andı. Kral ona baktı. Herkesin merak ettiği şey asayı kaldıracak mıydı, kaldırmayacak mıydı? Ve bu durum kaydedilmemiş olduğu halde o anda bu İbrani kızın dua ettiğinden eminim. Gerçekten ne kadar umutsuz ve çaresiz bir durumda olduğunun bilincinde olmalıydı. Ve sonra kral altın asayı ona doğru kaldırdı ve büyük bir olasılıkla gülümsedi. Bundan sonra o zaman adet olduğu üzere Ester ilerledi ve elini asanın üzerine koydu. Önümüzde harika bir sahne var. Bu kitapta Medler ve Perslerin yasasını vurguladım ve bu yasayı Tanrı'nın yasasıyla kıyasladım. Ve kardeşlerim, Tanrı yasasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Şimdi de her zaman olduğu kadar gerçektir. Tanrı'nın sözleri, Tanrı'nın yasası kalıcıdır. Bu Tanrı'nın yasasıdır. Değiştirilemez. Tanrı kendi karakterini değiştirmeden yasasını değiştiremez. Tanrı'nın karakteri değişmeyeceğine göre onun karakteri, onun yapısı ezeli ve sonsuzdur. Öykünün bir başka yanı daha vardır. Kralın kraliçe Ester'e asasını uzatarak ona hayat verdiğini görüyoruz. Tanrımızın da günümüzde asasını insanlığa uzattığını görüyoruz. Nasıl mı? Bakın, herkesin günah işleyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığı Tanrı sözünde yazılıdır ve bu doğrudur. Günahlarımız içerisinde ölü olduğumuz doğrudur. Günah işleyen can ölecektir, ayeti doğrudur. Ama gördüğünüz gibi Tanrımız o büyük yasayı yenmiştir ve onu yenebilmesinin tek yolu kendisinin dünyaya gelip bizim günahlarımızı kendi üzerine alması ve günahlarımızın bedelini ödemesiydi. Çünkü bu yasa iptal edilmemişti ve günümüzde de iptal edilmiş değildir. Evet kardeşim, Tanrı sizi kurtardığında bunun nedeni birisinin sizin günahlarınızın cezasını ödemiş olmasıdır. O çarmıhın üzerinde sizin ve benim yerimizi alarak ölmüştür. Kimdir o? İsa Mesih. Bunun sonucu olarak Tanrı yeryüzüne inayet asasını uzatır ve herkese bana gelebilirsin. Lütuf asasına, inayet asasına dokunabilirsin. Benden kurtuluş ve bunun sonucu olarak yaşam alabilirsindir. Şimdi Ester kralın huzuruna gelmiştir ve kral acil bir durum olmamış olsaydı hiçbir zaman bu çabayı göstermeyecek olduğunun bilincindedir. Kral ona ne istiyorsun kraliçe Ester, dileğin ne diye sordu. Krallığın yarısını bile istesen sana vereceğim diyor 3. ayette. Kendi önüne küçük bir sorundan ötürü gelmediğini biliyor kral. Yeni bir şapka almak için ya da elbise almak için para istemeye ya da dışarıya yemeğe gitmeye istediğini söylemeye gelmediğini biliyor. Kraliçesini rahatsız eden ciddi bir şey olduğunu biliyor. Titrediğini ve büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyor kral. Onun kendini rahat hissetmesini istiyor. Bunun üzerine ona sana krallığımın yarısını bile veririm diyor. Bu boş bir laf değildir. Ona kendini rahat hissettirmek için boş bir çek veriyor. Ve miktarı kendisinin doldurmasını söylüyor. Ester, kral uygun görürse bugün kendisi için vereceğim şölene Haman'la birlikte gelsin diye karşılık verdi. 5. bölümün 4. ayeti. Ester istediğini hemen bildirmiyor. Sadece kralı yemeğe davet ediyor ve kendisinden Haman'ı da getirmesini rica ediyor. Talep ettiği şeyin sadece Yahudilerin ölümü değil, kendisinin de ölümü olduğunu krala bildirirken onun da orada olmasını istiyor. Ester'in yaptığı şey cüretkar ve cesurca bir şeydi. Halkına yardım edebilecek tek kişinin kendisi olduğunun bilincindedir. Ne de olsa Tanrı kendisini kraliçe konumuna kendi sağlayışıyla getirmiştir. Ester'in kendisinin Tanrı'nın isteğiyle orada olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğinden eminim. Hatta Tanrı'nın ismini bile söylemiyor ama bunun kendisi için ölüm anlamına geleceğini bile bile kralın huzuruna çıkmıştır. Olan olmuştur. Dostum, bir gün hepimiz krallar kralının önünde duracağız. Her imanlı bir ödül alıp almayacağını görmek için Rabbin önünde duracaktır. Bu yargı Mesih'in bema tahtında olacaktır. Sadece kaybolmuşların kralın önüne çıkacağı başka bir yargı daha vardır. Yani İsa Mesih'e iman etmeyenlerin çıkacağı başka bir yargı tahtı vardır. Bu işlerine göre yargılanacakları büyük beyaz taht yargısında gerçekleşecektir. Kral asayı Ester'e uzattığı ve onun da yaklaşıp asaya dokunduğu gibi Tanrı da bugün bizlere inayet asasını uzatmakta ve bize sunduğu şeyi kabul ederek imanla gelip ona dokunmamızı istemektedir. Tanrı güzel olduğumuzdan ötürü bize karşı lütufkar değildir. Benim aynam bana güzel olmadığımı söylüyor ve her ikimiz de içimizde çirkiniz. Günah insan yüreğinden çıkar kardeşim. Dünyadaki kirlilik hakkında elimizden geleni yapmamız gerektiği konusunda çok şey duyuyorum ve ben de aynen bunu istiyorum ama ben temizliğe sorunların başladığı yerden yani insanın yüreğinden başlamak gerektiğini söylüyorum. Tanrı oğlu Rab-i Samesi'yi kabul edecek olan herkese inayet asasını uzatmaktadır. 5. ayette kral adamlarına Ester'in isteğini yerine getirmek için Haman'ı derhal çağırın dedi. Böylece kralla Haman Ester'in verdiği şöline gittiler. Bu ayette kralın hislerini anlayabiliyoruz. Haman'a Ester'in bizi yemeğe çağırdığını ve Ester'in söylediğini yerine getirmek için gelmesini söyleyin diyor. Kral, Haman'a çok cömert davranmıştı. Onu başbakan yapmıştı. Haman'a yüzüğünü vermiş ve onun Yahudileri öldürme isteğini halka bildirmesine izin vermişti. Ama kraliçe Ester'le kıyaslanınca Haman'ın Ester'e itaat etmesi gerekiyordu. Ester kraliçeydi. Bütün bunlar onun epey kayrıldığını gösteriyor. Kral ve Haman Ester'in hazırlamış olduğu ziyafete gittiler. Şarap içerlerken kral yine Ester'e sordu. Söyle ne istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak. Ziyafette Ester belli ki sinirlidir ve kral onu derinden rahatsız eden bir şey olduğunu açıkça görebilmektedir. Ona istediğinin ne olduğunu sorar ve ona krallığının yarısına kadarını sunar. Görmüş olduğunuz gibi bu deyim isteği her şeyi elde edebileceği anlamına gelmektedir. Onun hala endişeli olduğunu görür ve ona boş bir çek verir kral. Buradan alınacak bir ders vardır. Tanrı, Rab İsa Mesih aracılığıyla bizlere boş bir çek vermiştir. Pavlos, Filipililer 4.19'da Tanrım yücelerdeki zenginlikleriyle Mesih İsa'da ihtiyaçlarımızı bollukla karşılayacaktır diyebilmektedir. Tanrı bizlere boş bir çek vermiştir ama kendisi çeki imzalamış olduğu halde miktar yazılmamıştır. Böyle bir krala sahip olmak ne kadar harika bir şeydir. Ama o bir kraldan daha fazlasıdır. O bizim kurtarıcımızdır. Dünyanın kurtarıcısıdır. İnayet asasını kayıp dünyaya uzatmaktadır. Bu zalim kral Ester'e neden bu kadar inayet ve sabırla davranmakta? Süleyman'ın özdeyişleri 21.1'de kralın yüreği Rabbin elindedir. Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir der. Ester'in öyküsünde Rabbin kralı yönlendirdiği kesindir. Ester, isteğim ve dileğim şu diye yanıtladım. Kral benden hoşnutsa, isteğimi vermek, dileğimi yerine getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şölene gelsinler. O zaman kralın sorusunu yanıtlarım diyor Ester 5. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Ester hala isteğini krala bildirme cesaretine sahip değil. Bu yüzden yarın bir ziyafet daha yapıyorum. Bugünkü sadece soğuk bir büfeydi ama yarınki gerçek bir ziyafet olacak. O zaman isteğimin ne olduğunu sana bildireceğim dedi. Bu kızın yüreğinde korku olduğunu görebiliyoruz. Kral ve Haman için yemeklerini yiyip oradan ayrılmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı ama Mordekai'yi sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını, kendisine saygı göstermediğini fark edince öfkeden kudurdu diyor 9. ayette. Haman, kral ve kraliçenin konuğu olduğu ziyafetten mutlu bir şekilde çıktı. Egosu epey pohpohlanmıştı. Kraliçe ondan o kadar çok hoşlanmıştı ki onu ertesi gün bir başka ziyafete çağırmıştı. Bu bölüm gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir ayetine çok iyi bir örnektir. Yunanlıların da buna benzer bir atasözleri vardır. Şöyle, tanrılar yok edeceklerini önce delirtirler der. Haman ziyafetten ayrılırken bütün kraliyet yetkilileri onun önünde yere eğildiler. Ancak dimdik duran yargıç Mordekai eğilmedi. Haman'ın konumundaki bir adamın Mordekai'nin onun önünde eğilmeyi reddetmesi gibi küçük bir şeyi görmezlikten geleceğini düşünürsünüz. Ama Haman bunu görmezlikten gelmeyecek. Mordekai'ye karşı öfke dolu ama şimdilik kendini tutuyor. Birkaç gün sonra senden öcümü alacağım diye düşünüyor. Yine de kendini tuttu ve evine gitti. Sonra dostlarını ve eşi Zereş'i çağırttı. Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından, kralın kendisini nasıl onurlandırdığından, öbür önderlerinden ve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti diyor Ester 5. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. Haman'ın akılsızca davrandığı kesindir. Biraz övülmek istiyor. Dikkat etmiş olabileceğiniz gibi bir adam övülmeye başladığında genelde 3 konuda övünür. Nedir bunlar biliyor musunuz? Ya da anladınız mı bunu? Bir adam övünmek istediğinde genelde 3 noktada övünür. Bir, ilk olarak ne kadar para kazandığıyla, zenginliğiyle övünür. Sonra çocuklarının ya da torunlarının ne kadar iyi olduğundan söz eder. Bundan sonra genelde nasıl daha büyük bir konuma geldiğiyle ve yüksek bir pozisyonuyla övünür. Haman da aynı şeyi yaptı. Her 3 alanda da övündü. Üstelik kraliçe Ester verdiği şölene kralın yanı sıra yalnız beni çağırdı diye ekledi. Yarınki şölene de kralla birlikte beni davet etti diyor. Ester 5.12'de. Erkeklerin övündüğü bir şey daha vardır. Kadınların kendisinden ne kadar hoşlandığıyla övünürler. Bugün kraliçeyle yemek yemişti ve yarın da akşam yemeği yiyecekti. Haman edepsiz ve kötü bir adam olmanın yanı sıra insansal zayıflıklara sahipti. Başına neler geleceğini bilmiyor. Kraliçenin davetini kabul etmeseydi daha iyi olurdu ama bunu yapmıyor. Ne var ki o Yahudi Mordekai'yi sarayın kapısında otururken gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor diyor bu adam Ester 5 ayet 13'te. Parfümün içinde küçük bir sinek vardır. Mordekai'nin kendisinin önünde eğilmemesini kabul edemiyor bir türlü. Mordekai'ın kendisine verdiği öfkenin yanında bütün diğer iyi şeyler onun için hiçbir şey ifade etmemektedir. Birisi, bir adamın büyüklük ya da küçüklüğünü kendisini rahatsız eden şeylerden anlayabilirsiniz demişti. Eğer küçük şeyler onu rahatsız ediyorsa, o adam da küçük bir adamdır. Onu rahatsız etmek için büyük şeyler gerekiyorsa, büyük bir adamdır. Dostum, sizi ne rahatsız ediyor? Böyle küçük şeyler sizi rahatsız ediyor mu? Küçük şeylerin hayatınızı berbat etmesine izin vermeyin. Tekrar söyleyeyim. Küçük şeylerin, basit şeylerin hayatınızı berbat etmesine, sizi mahvetmesine izin vermeyin. Bu küçüklüğün işaretidir. Buna karşın çoğumuz kendi hayatlarımızda küçük şeylerin, bağları bozanın küçük tilkiler olduğunu itiraf etmemiz gerekir. Haman küçük bir adam olduğunu ortaya koymuştu. Ne de olsa Mordekai krallıkta sadece bir yargıç, önemsiz bir yargıçtı. Haman başbakandı. Adamı görmezlikten gel. Hayır, Haman bunu yapamıyordu. O Yahudi Mordekai'yi sarayın kapısında otururken gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor diyor. Karısı Zereş ve bütün dostları Haman'a şöyle dediler. 50 arşın yüksekliğinde bir dar ağacı kurulsun, sabah olunca kraldan Mordekai'yi oraya astırtmasını iste. Sonra da sevinç içerisinde kralla birlikte şölene gidersin. Haman öneriyi beğendi ve dar ağacını hemen kurdurdu. Ester 5 ayet 14. Karısı Zereş ve dostları Mordekai için bir dar ağacı kurdurtmasını önerdiler. Böylece o akşam 50 arşın yaklaşık 23 metre yüksekliğinde bir dar ağacı kurdular. Düşünün, Mordekai isminin küçük anlamına geldiğini hatırlayın. Mordekai kısa boylu bir adamdı. Kısa boylu bir adamı asmak için 23 metrelik bir dar ağacı dikmek, Haman'ın yüreğindeki içerlemeyi, öfkeyi, kini, nefreti ve acılığı ortaya koymaktadır. Peki, senin içindeki öfkeyi, acılığı ortaya koyan nedir? Az önce belirttiğim sözü tekrar söyleyeceğim. Küçük şeylerin, önemsiz şeylerin senin hayatını mahvetmesine izin verme dostum.